Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüze her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yeni haftada yeni konularımızla sizlerleyiz. Efendim, takvim yaprakları 26 Ekim 2021 günlerden salıyı, Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Güzel bir günden herkese sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim.fm.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Efendim, bugün programımızın ilk bölümünde Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar telefon hattımızda olacak. Bugün beynimizin sürekli iletişim ve etkileşim halinde olduğu, beynimizden sürekli emirler gönderilen, oysa gönderilen emirleri olduğu gibi yerine getiren bedenimizi, duygu ve düşüncelerimizin bedenimize yansımalarını konuşacağız. İkinci bölümümüzde yayınımızda Atalardan Yadigar köşemiz olacak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın telefon hattımızın diğer ucunda olacak ve kendisiyle Türk aşıklık geleneğini konuşacağız. Hadi çayınızı kahvenizi alın, yaslanın arkanıza. Şimdi güzel bir müzik dinleyelim, ardından siz de buyurun sohbetimize. Güne bakan başladı.
Gözlerin kör bir bıçak, zamansız kesti beni. Dağıldım, duman oldum, neşem gitti, gelmedi geri. Yatağım mezar oldu, kokum gitti, gidelim. Çırpındım huzurunda, çok sevmekse seni yetmedi. Gönül gözün görürse saadetini, benimle erir buzdan dağlarım, ettiğim tek yemin. Tatlı canımdan bezdim, vallahi yatağım mezar oldu. Kokun gitti gideli, çırpındım huzurunda. Çok sevmekse seni yetmedi. Dön yüzünü ne olur bana, sabrı senden öğrendim. Derdin oldu canıma bela, ben aşkı böyle bilmezdim. Aradım seni el koynunda, dermanı yok bulamadım.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak yayınında Güne Bakan programındasınız. Efendim, yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde kendi kendimize psikoterapi sohbetlerimizi yapacağız. Şu an telefon attığımızda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar var. Hakan Hocam merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Kıymetli hocam, geçen hafta sizinle beyin üzerine konuştuk. İnşallah bu haftada bedenimizi konuşacağız. Beynimiz ve bedenimiz birbiriyle sürekli iletişim ve etkileşim halinde, ayrı düşünmek imkansız. Beynimizin ve bedenimizin birbirleriyle bağlantısı da sağlığımız ve duygularımız üzerinde oldukça etkili, değil mi hocam? Bunu konuşacağız inşallah.
Kesinlikle.
Kıymetli hocam, otonom sinir sistemi, bunun ismini duyuyoruz. Sempatik sinir sistemi, parasempatik sinir sistemi diye iki alt bölümden oluşuyor. Farklı duygu durumlarında bu sistemler nasıl çalışıyor ve bedenimizi nasıl etkiliyorlar?
Şimdi bizim vücudumuz aslında harika bir organik sistem diyebiliriz. Bizim yaşamsal fonksiyonlarımızı, işlevlerimizi sürdürebilmemiz için her türlü özelliğe sahip. Şimdi vücudumuzda her an, şu anda biz konuşurken bile veya bizi dinleyenlerin bedenlerinde de yüz binlerce, milyonlarca işlem oluyor ve bunların hepsi otomatik şekilde gerçekleşiyor. İşte kaslarımızın kasılma tonu, nefes alışverişimiz, kalbimizin atması, sindirim sistemimiz, salgı bezlerimiz, ter bezlerimiz, yani inanılmaz derecede veri geliyor ve bizim vücudumuz bizi yaşatacak şekilde bütün bu verileri toparlayıp en uygun şekilde çalışma şekli neyse bu şekilde çalıştırıyor. Bu anlamda da aslında hepimizin kendi vücutlarımıza minnettar olmamız gerek. Bizi böyle senelerce işte hayatta tuttukları için, bütün bu düzenlemeleri yaptığı için.
Muhteşem İnanılmaz bir fabrika. Bedenimiz muhteşem bir fabrika.
Aynen. Hiç bizim de düşünmemize gerek yok bunları yaparken, ama dediğim gibi aynı anda belki yüz binlerce işlem şu an olup bitiyor ve bunlar otomatik bir şekilde oluyor.
Ve biz farkında değiliz hiçbirisinin.
Kesinlikle. Bunlardan 2-3 tanesini bile farkında olsak herhalde bizim düzenlememiz gerekse herhalde hayatımızı sürdüremezdik.
Mesela kalp atım hızımızı, kalbimizin dakikada kaç kere attığını şöyle çok iyi hissetsek, saysak, aman Allah'ım şimdi işte dakikada 150 attı, şimdi de işte 180 attı gibi böyle panik olurduk herhalde.
Bunun çok doğru dediğiniz, hem de yani psikolojikman bizi içinden çıkılmaz bir duruma sokardı. Hem de diyelim işte bir atması gereken sayı var. Ve bu sayı an be an değişiyor. Yani şu an ben konuşurken farklı atar, yürürken her saniye değişiyor. Ve düşünün, sürekli çevreden gelen verileri tarayan bir sistem. Ve o çevreden ve vücudumuzdan gelen verilere göre de bunu ayarlayan bir sistem. İşte uykuda farklı çalışıyor. Yemekten önce, yemekten sonra vesaire. Hı hı. Şimdi bizim bedensel yapımızı düzenleyen ve bedenimizin çalışmasını organize eden sisteme otonom sinir sistemi diyoruz. Adı üstünde otonom, otomatik, yani doğrudan doğruya bizim kontrolümüzde olmayan, kendi kendini düzenleyen bir sistem. Ve bu sistemin temelde iki parçası var. Sempatik sinir sistemi ve parasempatik sistemi. Bunların merkezi beyinde, özellikle beynin iç bölgeleri ve beyin sapı dediğimiz kısımda yer alıyor otonom sinir sistemi merkezleri ve bütün iç organlarımızın işte damar sistemi, kas sisteminin belli bölümleri bu sinir sistemi düzenliyor. Bizim bir de iradi, yani bizim kontrolümüzde olan sinir sistemimiz vardır ki işte iskelet kaslarımızı idare eden, İşte kolumuzu, bacağımızı hareket ettirirken kullandığımız sistem. Bu iradi sinir sistemi tabii otonom sinir sistemine göre çok daha küçük kalıyor. Asıl büyük rolü oynayan otonom sinir sistemimiz. Şimdi peki nedir bu sinir sisteminin toptan görevi ve özellikle otonom sinir sisteminin görevi? Bizim iç ve dış koşullara göre vücudumuzun çalışmasını ayarlamak. Hı hı. Dış koşul derken örneğin şu anda bu odada benim bulunduğum, bakıyorum, hava sıcaklığı 21,5 derece. Ve terlemiyorum. Gayet rahat bir hava sıcaklığı. Üşümem yok, ürpermem yok. Diyelim 50 dereceye çıksa hemen terlemeye başlarız. Ya da 0 dereceye inse İşte tüylerimiz diken diken olur, titremeye başlar. Şimdi bu niye oluyor? Çünkü bizim vücudumuzun iç sıcaklığı dış ortam ne olursa olsun 36,5 ila 37 derecede tutulur. Çünkü vücudumuzun enzimlerinin, hücrelerinin çalışabilmesi için ideal sıcaklık budur. Bu aralıkta tutulur. Peki dış ortam sıcaklığı isterse Sahra Çölü'nde olun ve kürk giymiş olun, isterse Kuzey Kutbu'nda çıplak olun, İç sıcaklık 36,5-37'de tutulmak durumunda. Bunu nasıl sağlıyor işte bu otonom sinir sistemi? İç veya iç dış sıcaklığı algılıyor, iç sıcaklığı algılıyor. Bir dengesizlik olduğunda, örneğin 50 derece olduğunda hemen bizi terletmeye başlar. Terle o sıvı kaybıyla sıcaklık kaybı ve vücut iç sıcaklığını o derecede tutmak için vücudu soğutur. Efendim, çok soğuktaysak dediğim gibi o zaman da bütün vücuttaki ciltteki gözenekleri kapatır ve ısı kaybını minimuma indirmeye çalışır. İçteki sıcaklığı tutmaya çalışır.
Evet.
Şimdi bu dış ortamla ilgili değişiklikler dediğim gibi, mesela şu anda hava aydınlık bizim konuştuğumuz ortamda. Diyelim hava işte kararsa, etrafımız kararsa, tamamıyla kararsızsa hemen otomatikman göz bebeklerimiz büyür. Bir süre sonra o karanlığa rağmen etrafı görmeye başlarız. İşte göz bebeklerinin büyümesi de daha çok ışık algımızı arttırmak için. Böyle daha yüzlerce şey sayabiliriz. Ama bizim konumuzda da bağlantılı olan şey şu. Bu otonom sinir sistemimiz aynı zamanda duygusal durumumuza göre de vücudumuzun çalışmasını ayarlar. Yani bizim yaşadığımız duygusal durumları da bir veri olarak kullanır. Ve bu duygusal durumların hepsi bizim bir anlamda bedenimizde kodlanmış vaziyette. Belli bir duygusal durum belli bir dış ortamı öngörür. Örneğin korkuluysak, her ne sebeple olursa olsun, bu korkunun neden olduğu önemli. Gerçek bir dış tehdit olabilir ya da kafamızda oluşturduğumuz bir tehdit olabilir. O anda otonom sinir sisteminin anladığı şey şudur. Şu anda efendim Hakan bir tehlike altında, tehdit altında. Peki bu tehditten de nasıl kurtulabilir? Kaçarak, savaşarak ya da işte üçüncü tepki dona kalaraktan. Dolayısıyla vücudu buna uygun şekilde çalıştırtır. Örneğin işte büyük iskelet kaslarına, ki hareket sırasında onlar çok gerekli bize, kanı daha çok oraya yönlendirir, kan akımını arttırır, oradaki kan damarlarını genişletir. İşte vücudun dış damarlarını, yüzeyel damarlarını daraltır, soluklaştırır, kaçarken ya da savaşırken işte bir yerimiz kesilirse daha az kan kaybedelim diye vesaire. Sonuçta ama buna uygun bir çalışma şekline dönüştürür. Şimdi burada ayrıca davranış olarak da bizi etkiler vücut. Örneğin biz eğer çok korkuluysak davranışsal olarak risk alıcı şeyleri yapmayız, geri çekiliriz. Tam tersi, hani hüzün, keder, üzüntü durumunu düşünelim. Mutsuzluk durumunu düşünelim. Burada da yine vücut şunu öngörür. Hani bu kişi şu ya da bu şekilde hep kayıplar yaşayacağı bir ortamda ne yaparsa yapsın işte kaybedecek. O zaman ben ne yapayım? Kişinin enerjisini düşürür. Halsizlik yapar. Yorgunluk yapar. Adeta bizi bir şey yapmamaya doğru iter. Mutsuzluk durumu. Niye? Çünkü eğer bir şey yaptığımızda hep kaybediyorsak, kaybedeceksek, ki depresyon durumu dediğim gibi umutsuzluk, karamsarlık durumu bunu öngörür. Bizim vücut enerjimizi de azaltır.
Değerli hocam, somut bir örnek üzerinden gidersek dinleyicilerimiz tarafından da daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Örneğin karanlık bir sokaktan geçiyoruz gece vakti. Karşımıza çok saldırgan bir köpek çıktı. Efendim bize saldırdı, saldıracak. O anda evet, beynimiz neler düşünüyor, savaş ya da kaç? O korku evet, halinde bedenimizde neler oluyor, neler salgılanıyor? Evet. Bizlere bunu anlatır mısınız, daha net anlaşılsın?
Şimdi bizde mesela doğal olarak köpek figürü, yüksek ses, işte havlama, hırlama, onun görüntüsü, dişlerini göstermesi, bize doğru hızlı bir şekilde yaklaşması, bütün bunlar beynimizde dış tehdit, tehlike işareti olarak kodlanmıştır. Bu tür bir durum olduğunda hemen daha biz ne gördüğümüzü bile fark etmeden vücudumuzda adrenalin salınımıyla birlikte, ki görme, o hemen amigdala dediğimiz korku merkezine bir kısa yolla hemen ulaşır. Daha biz dediğim gibi ne gördüğümüzü anlamadan vücutta fizyolojik olarak bir hızlanma başlar. Kaçalım ya da savaşalım diye. Şimdi daha sonra biz gördüğümüzü anlarız aslında. Ama tabii arada milisaniyeler olduğu için çoğu kere işte hani ben onu gördüğüm anda korku duygusunu da hissettim zannedebiliriz, ama ilk başlayan aslında bedensel tepkidir. Milisaniyeler evet, önce. Niye böyle? Çünkü hiçbir zaman kaybetmeden bu dış tehlikeden İşte kurtulmamız, kaçmamız gerekir. Bir an önce hani vücut acele bir şekilde o tepkiyi devreye sokar. Şimdi biz buna kaçma, savaşma, işte üçüncü tepkide dona kalma diyoruz. O dış tehditten de, yani işte köpek diyelim, saldırgan bir köpek, işte kaçarsak kurtuluruz. İşte ne bileyim, elimize bir odun parçası alıp onunla savaşırsak kurtuluruz. Dona kalma nasıl kurtarabilir diye düşünebilirsiniz. Hareketsiz kaldığınızda da sizi cansız bir nesne zannedip pas geçebilir.
O an beyinden saldırsak, çok farklı senaryolar geçiyor değil mi?
Evet. Hatta dediğim gibi o fizyolojik hazırlık, ama daha biz bir şey düşünmeden ya da ne gördüğümüzü bile algılamadan ortaya çıkar. Çünkü hayatta kalabilmemiz için o milisaniyeler çok önemli. Mesela öfke durumunda vücudu yine savaşmaya iter. O durumda da mesela gereksiz yere aşırı riskler alabiliriz. Aşırı tehlikeli şeyler yapabiliriz, tam tersi. Yani kaygı durumunda aman başımıza bir şey gelmesin gibi hareket ederken, öfke durumunda da başımıza geleni hiç umursamaksızın abartılı risk alıcı davranışlar yapabiliriz. Vücut da aynı şekilde bu şeye uyum sağlar. Örneğin kaygılı bir insan, korkulu bir insan yerinde duramaz. Bir an önce ortamı terk etmeye doğru vücut hareketlendirilir. Öfkeli bir insan işte kolları sıkılır, yüzü daha böyle bir korkutucu bir görüntü alır. Vücut da dediğim gibi o duygusal duruma uyar. Şimdi genel olarak bu sistem tabii çok harika, çok güzel, çok bizim hayatta kalmamızı sağlayan bir sistem. Ama bazen işte bu kısa dönemde faydalı olan bir takım bedensel tepkiler, dış tehdit, tehlike algısı aslında olmadığı halde uzadığında veya öfke aslında çok da yararlı olmadığı durumlarda sık sık öfkelendiğimizde ve öfke uzadığında ya da mutsuzluk gereksiz yere çok uzadığında bize maalesef bu sefer bu sistem zarar vermeye başlar. Ne gibi? Örneğin sürekli gerilimli, stresli, kaygılı ve bu kaygının devam ettiği kişilerde işte kortizol hormonu yükselir, stres hormonu. Kortizol kısa dönemde efendim bizim tehlikeden, tehditten kaçmamız için, sorun çözmemiz için iyidir. Tansiyonumuzu yükseltir, kan şekerimizi yükseltir, uyanıklık sağlar, bizi canlandırır. Ama sürekli devam ederse bu sefer vücuda zarar vermeye başlar.
Hocam tam bu noktada aklıma şu soru geldi. Böyle korku anında, heyecan anında işte böbrek üstü bezlerimizden bildiğim kadarıyla adrenalin salgılanıyor. Evet. Ve işte kalbimiz daha hızlı atıyor, korkuyoruz, heyecanlanıyoruz, titriyoruz. Belki midemiz bulanıyor, evet. Affedersiniz istifra etmeye kadar gidiyor bu durum. Belki daha ötesi işte ölüm korkusu, işte evet. Öleceğim diye hastaneye başvuranlar oluyor. Panik atak geçirip, anksiyete geçirip. Bu adrenalini biz nasıl etkisiz hale getirebiliriz? Nefes egzersizleri tavsiye ediliyor. Yani bu nefes egzersizleriyle kandaki adrenalin etkisiz hale getirilebilir mi?
Evet. Şimdi adrenalin aslında vücudun dış tehlikeye karşı ürettiği doğal bir ilaç. Hiçbir zararı yok. Yani bizim bir mesela gerçekten tehlikeli bir durum karşısında kaldığımızda ve bu tepkiler çıksa umrumuzda bile olmaz. Kendimizi o tehlikeden kurtarma ön planda olur. Peki ne zaman adrenalin problem? Hani durduk yerde kendi kendimize, kendi zihnimizde yarattığımız bir takım tehlikelerle, örneğin benim başım ağrıyor, Allah beyin tümörü mü oldum, acaba bir şey mi var ve korku panik ya da göğsümde bir ağrı hissediyorum, kalp krizimi geçiyorum. Kalp atımımda bir değişiklik oluyor. Acaba ölüyor muyum? Kalp krizi geçiriyor muyum gibi. Ya da hafif bir başım döndü, beyin damarım tıkandı, felç mi oluyorum? Yani bu tür zihinsel anlamda işte ortaya çıkan tehdit tehlikelerde bu doğal ilaç yine devreye girer. Ama tabii o ilacı gerektiren bir dış tehdit olmadığı için bu sefer biz onun gereksiz yere alınan bir ilaç gibi yan etkilerini yaşarız. Dediğim gibi kısa dönemde o yan etkilerin hiçbir önemi yok. Zaten o bir süre sonra bu sempatik sinir sisteminin aktivasyonuyla, hızlanmasıyla ortaya çıkar adrenalin. Böyle bir durum olmadığında kişi algıladığı anda o kendi kendine düzelir. Yeter ki biz onu uzatıcı mesajlar vermeyelim. Yani o durumda aslında nefes egzersizi veya başka bir şey de yapılabilir ama en pratiği eğer ortada gerçek bir tehdit, tehlike yoksa, kendi kendine ortaya çıkan bir şeyse bizim kendi işimiz, gücümüz, yaptığımız şey neyse onu yapmaya devam etmek. Yani yürüyorsak yürümeye, konuşuyorsak konuşmaya, televizyon seyrediyorsak televizyon seyretmeye ya da o gün o saatte neyi yapmamız normalse aslında onu yaptığımızda bir süre sonra o kendi kendine çıkan aktivasyon, gerçek bir tehlikeye dayalı olmayan aktivasyon olması gereken yere gider. Ha, nefes egzersizi yapmak bunu daha bir hızlandırabilir. Onun nedeni de şu, bazı insanlar kaygılı, korkulu olduğunda gayri ihtiyari ister istemez hızlı ve derin nefes alırlar. Hı hı. Aslında yaptığımız şey nefes almayı, çünkü kısmen iradi bir şeydir nefes alıp vermek, bunun sayısını normal indirmek. Normalde bir kişi dakikada 10-12 nefes alır. Kaygı durumunda bazı insanlarda dediğim gibi bu hızlanır. Hızlanınca oksijen artar. Oksijen de bir takım yan etkileri yol açar. Yapılması gereken şey o nefes alıp verme sayımızı azaltmak. Nedir bu da? İşte 4'e kadar sayıp bekleyip ondan sonra normal bir nefes almak ve vermek. Ardından yine 4'e kadar saymak. Böylece yaklaşık olarak nefes alma sayımızı neye indirmiş oluyoruz? İşte dakikada 8 ila 10 civarına indirmiş oluruz. Bu da çok basit bir teknik. Yani bununla yaklaşık 3-4 dakikada o bizim artan oksijen ve ona bağlı tepkimiz azalır. Şimdi mühim olan şey şu, bizim bedenimizin aslında verdiği tepkilerin hepsi koruyucu tepkiler ve hepsinin bir anlamı var. Örneğin işte üzüldüğümüzde ağlıyoruz, gözyaşı döküyoruz, işte gözyaşıyla yani ağlamayla olan gözyaşıyla mesela sevinç gözyaşının kimyasal bileşimi bile farklı. Vücudumuzda böyle enteresan bir takım özellikler var. Şimdi bizim yapmamız gereken şey kendi bedenimizle barışmak ve bu ortaya çıkan tepkileri uzatan gerek psikolojik gerek davranışsal tepkileri azaltmak. Zaten vücudumuz o zaman kendi dengesini sağlayacak olgunlukta diye düşünüyorum. Ha, bunu sağlayamadığı durumlarda zaten tıbbi tedaviler devreye girer. Psikolojikman bizim buna yardımcı olmamız gerek. İşte hayat stili, yürüyüş, işte o psikolojik anlamda stresi düzenleme ve uzatmama bizim beden sağlığımıza da yararlı olacaktır diye düşünüyorum ben.
Hakan Hocam, bedenimizin işleyişi üzerine çok faydalı bilgiler verdiniz. Süremizin sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Çok teşekkürler. İyi programlar.
Çok sağolunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız bizlerle birlikteydi. Bugün, bu hafta bedenimizi konuştuk. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Seni görünce yokladı birden unuttum o aşk sancısı. İkimiz için verdiğim o karar hatırımda kalarsın. Hatırımda kalarsın. Konuşmasak olmaz mı yeniden ayrılacağını bile bile selamlaşmak. Konuşmasak olmaz mı yeniden ayrılacağını bile bile selamlaşmak mı seni mecani, kalmamız mecani.
Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'a Atalardan Yadigar köşemizle devam ediyoruz. Efendim, bu hafta Türk aşıklık geleneğini konuşacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın şu anda telefon hattımızda. Oğuzhan Bey, merhaba. Güne Bakan'a hoş
merhaba.
Geldiniz.
Mustafa Bey, hoş bulduk sizin şahsınızda. Bizleri TRT Türkiye'nin Sesi ve Memleketim FM radyosundan dinleyen bütün gönüldaşlarımıza, bütün hemşehrilerimize saygılarımı, muhabbetlerimi arz ediyorum.
Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Bu hafta Türk aşıklık geleneğini konuşacağız. Hocam, aşık kimdir diye sorsam size ne dersiniz?
Evet, ona cevap vermeden evvel bugün tevafuk oldu. Bugün aşık Veysel'in doğumunun 127. yıl dönümü.
Evet.
Allah başta Veysel, aşık Veysel olmak üzere bütün geçmiş aşıklarımıza, şairlerimize, münevverlerimize, mütefekkirlerimize, şehitlerimize rahmet eylesin.
Amin.
Ve Veysel'in şu sözüyle başlayalım. Diyor ki, anlatamam, anlatamam derdimi dertsiz insana, dert çekmeyen dert kıymetin bilemez.
Çok güzel söylüyorsun.
Bizim insanımız dertli.
Evet.
Anadolu'nun insanı dertli. Anadolu'nun gönlünde aşk var, muhabbet var. Ve bu aşkın, muhabbetin neticesinde Anadolu insanının içerisinde 7'den 77'sine kadınıyla erkeğiyle bir aşıklık, şairlik menbaası var. Anadolu'nun neresine giderseniz gidin, hangi bucağına giderseniz gidin Mustafa Bey, muhakkak o yaşlı annelerimizde, ninelerimizde bile maniler duyarsınız. Kendi aralarında maniler, atışmalar icra ederler. Bu toprağın insanı gönlünü yuha ediyor, gönlünü yuha ediyor. Adeta çok içli bir insanımız var. Bu içli insandan da ancak içli türküler, içli dizeler dökülüyor. Çünkü vatanını devamlı müdafaa etmiş, bir sürü sıkıntı görmüş ama bu sıkıntıya göğsünü germiş ve adetlerinden, geleneklerinden kendisini yapan değerler manzumesinden hiçbir vazgeçmemiş. Yeri gelmiş vatanına sevda çekmiş, yeri gelmiş bayrağına sevda çekmiş, yeri gelmiş ceddine sevda çekmiş. Bu sevdanın sonucunda bir aşıklık meydana çekmiş. Daha da sordunuz, dediniz ki aşık kimdir, aşık kime denir diye. Hemen aklıma rahmetli aşık Mevlüt İhsani'nin bir dörtlüğü geldi. Bu aşıklığı şöyle tarif ediyor. Diyor ki, sorma aşıklara kimin nesidir. Aşıklık Mevla'nın hediyesidir, ruhun arzusudur, kalbin sesidir, ne ölçen hisseder ne tartan anlar.
Eyvallah, çok
günümüz
güzel.
Günümüz aşıklarından Kul Nuri de diyor ki, aşık okunmayan bir hece gibi, sabahı bekleyen bir gece gibi, analiz yaptılar sonuç çıkmadı, aşık bilinmeyen bilmece gibi. Hakikaten bilinmeyen bilmece gibi. Aşıklığın okulu yok, aşıklığın mektebi yok. Aşıklığın bir kitabı yok. Aşıklık Rabbimizin, o aşığın, o şairin gönlüne doldurduklarıyla söylüyor. Bir pınar gibi gönlü var aşığın. Mesela Anadolu'nun en önde gelen aşıklarından Aşık Sümmani var. Aşık Sümmani hiç okuma yazma bilmezken, ümmi biriyken, bir çocukken hatta 11 yaşında bir rüya görür. Rüyada Sümmani'ye bade verirler. Birinciyi Allah aşkına iç derler. Adı Hüseyin'dir. Sümmani mahlasıdır. Rüyada verilecektir. Bu badenin birinci içişini Allah aşkına, ikinci içişini peygamber aşkına, üçüncü içişini de Bedahşan Sultanı kızı Gülperi Sultan aşkına iç. Yalnız Gülperi Sultan çok güzeldir. Gözünün önüne getirdiğimiz zaman sakın gözünü kırpma. Eğer gözünü kırparsan dünyada kavuşamayacaksındır. O da kabul eder. Allah aşkına içer, peygamber aşkına içer. Üçüncüde Gülperi Sultan'ı getirirler gözünün önüne. Gülperi Sultan'ın güzelliğine dayanamayarak gözünü kırpar.
Ve derler ki artık senin mahlasın sümmane oldu. Sen bundan sonra Rabbimiz sana aşıklık kabiliyetini ihsan eyledi. Sümmane baba rüyadan uyanır. 11 yaşında bir çocuğun söylediklerine bakın. Der ki Mustafa Bey, uyandım gafletten oldum perişan. Bir nur doğdu, alem oldu ürünşan. Selam verdi bana üç hub dervişan. İnsanları bir hoş sedasın tek tek. Bu tek tek redifli dörtlükleri söyleyerek şiirini hitam erdir. Anadolu'da aşıklık geleneğinin menbaı tabii ki bizim ata yurdumuz Türkistan'dır. Türklerin bulunduğu her yerde aşık, dünkü adıyla ozan, kam, şaman, baksı isimleriyle Türk coğrafyasının her bir tarafında aşıklar, ozanlar çalmışlar. Ama aşığı biz saz çalıp türkü söyleyen kişiler olarak değerlendirmeyelim. Aşıkların bizim medeniyetimizde çok önemli bir rolü var. Yani biz aşıkların piri olarak iki kişiyi görüyoruz. Biri Dede Korkut'u, biri de Ahmet Yesevi Hazretlerini. Dede Korkut hikayeleri anlatan kişi değil Dede Korkut'ta. Aynı zamanda o günün önde gelen kanaat önderi. Aynı zamanda Dede Korkut o günün veziri. İnsanların aralarında bir tenakuz olduğu zaman, bir kavga olduğu zaman Dede Korkut o kavgayı bitiren kişi. Dede Korkut kan davasını hitama erdiren kişi. Dede Korkut bir kız isteme meselesinde ya da eşlerin birbirleriyle aralarının bozulması meselesinde veya çocukları olmuyorsa kişilerin onlara merhem üretiyor. Bir halk hekimliği rolü de var ozanların. Anadolu'nun kanaat önderleri diyebiliriz. Türkistan'ın kanaat önderleri diyebiliriz. Ve o gün iletişim araçları tabii ki yoktu. Aşıklar, ozanlar dün kopuzunu alıyordu. Bugün divan sazını alıyor. Ve Türklerin bulunduğu her bir yerde adeta bir tercümanlık ve iletişim kanallarının simgesi haline gelmişlerdi. Herkes haberleri aşıklardan, ozanlardan işitiyorlardı. İşte 1064'te Sultan Alparslan'ın Anadolu'ya gelmesiyle birlikte alperenlerin arasında, askerlerin arasında aşıklar da vardı. Anadolu'nun her bir tarafında aşıklar Anadolu'nun manevi fethini ifa eylediler. Yunus Emre bir aşıktır. Hacı Bektaş bir aşıktır. Hacı Bayram bir aşıktır. Sarı Saltuk Baba bir aşıktır. Çünkü irticalen söyleme gelenekleri var. Bir aşığın aşık olabilmesi için iki temel şart lazım. Birisi irticalen söyleyecek. Yani irticalen doğaçlama hazırlıksız. İkinci de atışma yapabilme istidadı olacak. İşte Anadolu'yu gergef gergef adeta işlediler. Anadolu'da 19. yüzyılda ön plana çıkan iki aşığımız var. Biri Kars'ta aşık Şenlik, biri Erzurum'da aşık Sütümani. Hatta deriz ki Anadolu aşıklık geleneğinin anayasası bunlar. Mesela Şenlik'in kahraman yönü var. Biliyorsunuz Mustafa Bey, Kars ve Ardahan 40 yıl Ruslara savaş tazminatı olarak verilmiş Osmanlı Rus Harbi'nden sonra 1876-1878'de böyle olunca halkta bir bıkkınlık meydana gelince, halkta bir moral bozgunluğu vuku bulunca Şenlik halkı coşturmuş, almış sazın eline. Demiş ki verilmeyecek şeyler vardır. Şan gibi, şeref gibi, Kars gibi, Ardahan gibi. Bu tabi Rus kumandanının kulağına gitmiş. Bu halkı, Kars ve Ardahan halkını galeyana getiren kim? Demişler ki Şenlik isminde biri. Çağırın bakalım. Zannetmiş ki Şenlik Rus kumandanına metiye düzecek. Söyle bakalım Şenlik, sen bir şeyler söylüyor musun deyince aşık Şenlik sazını kaldırmış ve meşhur 93 koçaklamasını söylemiş orada irticalen. Demiş ki ehli İslam olan eşitsin bilsin, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana, isterse urus et ne ki var gelsin, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. Can sağ iken yurt vermeyiz düşmananın adeta bayraklaştıran şahıslardır aşıklar. Günümüz aşıklarından Erzurumlu Sıtkı Eminoğlu da der ki vatanın tarihini sınırdaki taşa sor, al bayrağın rengini gökte uçan kuşa sor, ecdadım bu toprağı kanı ile sulamış, batı da efelere, doğu da dadaşa sor, Elaziz'de Gakboşasur. Aşıklar vatan şairlerimiz aynı zamanda. Aşıklar bayrak şairlerimiz aynı zamanda. Aşıklar bizim milli şairlerimiz. Sırf aşka, sevdaya, ayrılığa, gurbete söylememiş. Hakikate, dünyanın geçici olduğuna ve bütün sırrın aslında bizleri yaratandan, Cenab-ı Hak'tan olduğunu bahsederler. Mesela der ki, bir kula yar olsa Cenab-ı Huda, ona cihan düşman olsa ne yapar? İster düşkün olsun, ister bir geda, düşmanları aslan olsa ne yapar? Cümlenin sahibi Cenab-ı Bari, veren o, alan o, devleti varı. Adem'in ki çarkı dönerse geri, bütün kuldan ihsan olsa ne yapar? Görüyor musunuz dünyanın güzel hakikatini nasıl anlatıyor aşıklar?
Evet. Mustafa Bey? Evet, evet. Aklıma benim şu söz geldi. O kadar güzel söylenmiş ki. Diyor ki dünyanın geçici olduğuna dair, dünyasına dünyasına aldırma sen dünyasına, dünya benim diyenin daha dün gittik yasına.
Evet, değil mi?
Hatırıma bu geldi aniden.
Bu bağlamda rahmetli Aşık Reyhani de diyor ki, dünya varlığını hayal ederken iki taş bir mezar örmüş kara yer. Ağayla hizmetkar yan yana yatar, ne asıl ne nesil sormuş kara yer. Reyhani farkı ne az ile çoğun, ikisi de bir olur var ile yoğun. Mezar bir tarladır insanlar tohum, sırası geldikçe sürmüş kara yer. Aşıklar olaylara, vakalara, dünyaya böyle yaklaşıyorlar. Tabi yeri geliyor Cenab-ı Hakk'a söylüyorlar. Mesela diyor ki Kul Nuri yaşayan aşıklarımızdan, yaratmış her şeyi, yazmış adını, canlı da cansız da var Allah Allah. Kesreti alemde bulamamışlar, mekandan münezzehsir Allah Allah. Kadiri mutlaktır olmaz mı nazır, nerede Allah desen orada hazır. Sen gönülden çağır yetişir Hızır, düşkünler darına yar Allah Allah.
Ya,
aşıklar hicivde, yani taşlamalar, ağıtlar yazmışlar aynı zamanda. Taşlama hiciv, ağıtta tabii ki bir acının ardından söylenen türküler, şiirler. Sosyal olaylara çokça dikkat çekmişler. 18. yüzyıl aşıklarından Kayserili Seyrani var, hak aşığıdır kendisi. Mustafa Bey askere gidip geliyor. Böyle 3-5 dönümlük dedelerinden kalan bir tarlası var. Gelmiş ki o gün Ermeni bir komşusu o tarlayı ekmiş. Tabi o gün tapu kadastro da yok. Tarlaların yerini ehli vukuf belirliyor. Yani ilçelerde, beldelerde öne çıkmış kişiler.
Evet.
Gelmiş demiş ki Ermeni komşusuna, ya bugüne kadar benden izin istemedin, haber göndermedin, tarlamı ektin, tarlamı geri ver. Ermeni demiş ki bu tarla benim. Ya demiş ki icar micar istemiyorum, tarlamı geri ver. Bunun üzerine Ermeni diretmiş, demiş ki bu tarla benim. Fakir aşık, sen nereden tarla sahibi oldun, sen git sazını çal deyince, demiş ki ehli vukufu çağırdım, çağır demiş. Ehli vukuf da o gün Develi'nin 5 Müslüman şahsiyeti, çağırmış. Demiş ki bu tarla 100 yıldır dedelerimden beri benim değil mi? Biz ekmiyor muyuz? Bu Ermeni komşumuz kendisinin olduğunu iddia ediyor. Komşular hadi belirleyin bunu. Çeksin tarlamdan gitsin. 5 ehli vukufta Ermeni'nin diye karar vermişler. Çok zoruna gitmiş Seyrani'nin. Gitmiş devrin kadısına şikayet etmiş. Devrin kadısı bir Ermeni'yi dinlemiş. Bir de 5 ehli vukufu dinlemiş. Seyrani'yi dinleme gereksiniminden bulunmadan Ermeni'nin lehinde karar vermiş. Seyrani orada kadıya demiş ki, kadı efendi, hiç değilse bu olayın üzerine irticalen gönlüme gelen bir şiir okumama izin verin. Buyurun demiş. Şiir aslında çok uzun ama son iki mısrası çok manidar. Dünün insanını, bugünün insanını, yarın insanı ilgilendiren, bizlere mesaj veren bir içerik. Demiş ki, zengin Ermeninin yağlı ketesi kaypak Müslümanı dinden çıkarır. Görüyor musunuz mihenk ve mihenk noktası ifadelere? Aşık Reyhani'nin de bir paradır şiiri var. Parayı hicv ediyor ama aslında kendisini de hicv ediyor. Diyor ki mesela, şiir çok uzun da 2-3 dörtlüğünü okuyayım. Her nereye gittim, nasıl ettimse baktım başta gelen paradır. Tellalın yanına sokuldum şöyle, ağzımdaki ilan paradır. Bir ölünün cemaati az ise, mutlak parası yok, harçlığı kısa. bir ölünün cemaati çok ise ölen insan değil, ölen paradır. İşte diyor ki dörtlüklerin son iki mısralarını okuyorum. 4 yılda bizim köylere oy diye diye gelen paradır. İşte hakimi savcıya kaş göz ettiren avukattaki plan paradır. Keloğlana saçlı kız mı verirler? Paşanın kızını alan paradır. Ama en sonunda bakın ne yapıyor? Diyor ki unutmayın, bu sazı çalan da paradır. Aslında burada paradır şiirini işleyerek bir hicir sanatını kullanıyor. Hicve diyor. İnsanların parayla, değerin parayla, metayla ölçülmemesi gerektiğini, manayla ölçülmesi gerektiğini söylüyor. Bizlere aşıklar şiirlerinde bizlere çok derin mesajlar veriyor. Diyor ki yine yaşayan aşıklarımızdan Aşık Nuri Çırağı diyor ki aslan kovalıyor, ceylan kaçıyor. Her canlı avını kendi seçiyor. İkisi de aynı sudan içiyor. Yılan zehir yapar, arı bal yapar. Evet. Yılan olup zehir yapmak kolaydır ama önemli olan arı olup bal yapabilmektir. Yapabilmektir. Yine Aşık başka bir şiirinin bir başka dörtlüğünde de şunu diyor. Diyor ki hep aşıklar dertli dertli söylemiş, dertsizler bu derdi duyamamışlar. Saz elinde gurbet eli dolanmış, bir türlü bu işten cayamamışlar. Şu dörtlük çok önemli, şimdi geleceğim dörtlük. Arıyı kapatıp balın almışlar, bülbülü ağlatıp gülün almışlar, yetimi döverek malın almışlar, ağız tadı ile yiyememişler. Bu mesajlar çok, çok önemli. Tabii. Ya aşıklar bu mesajları verirken tabii ki dağlara da, sevgiliye de, bahara da güzellemeler düzmüşler. Rahmetli aşık Şeref Taşdoğ'a bakın bir çift göze ne kadar güzel bir metiye düzmüş. Burada da Türkçenin zenginliği, sadeliği, içtenliğinin göstergesi. Bizim aşıklarımız adeta Türkçeyi, Türk dilini ses bayrağı durumuna getirmişler. Diyor ki Şeref Taşlova, kirpiklerin kalem olmuş sevdiğim, derdimi deftere yaza gözlerin. Aşkınla divane oldum deliyim, gün be gün eğiliyor ceza gözlerin. Züleyha Yusuf'u attı zindana, sevmişti kıyamadı o şirin cana. Sen de öyle sitem eyleme bana, dayanmaz cilveye naza gözlerin. Ağaç bir verince boynunu eğer, kirpikler ok gibi çok cana kıyar. Senin varlığın dünya varına değer, hoş bakınca süze süze gözlerin. Evet. Ama şu okuyacağım dörtlük çok önemli. Aslında gözleri anlatırken önemli bir mesaj var, tarihi bir mesaj var. Der ki, mağrurluk insana zarardır zarar. Bu fani dünyada kim kılmış karar? Gençliğe güvenme, ihtiyarlık var. Sarılır bir beyaz bize gözlerin.
Çok güzel.
Burada da bize hakikati göstermiş.
Kıymetli Mustafa hocam, Bey, süremizin sonuna geldik. Birkaç cümle daha alalım sizden.
Evet. Dün aşıklar Anadolu'nun her tarafında sazlarıyla dolaşırken köy kahvehanelerinde programlarını icra ediyorlardı. Ama bugün aşıklar başta TRT olmak üzere birçok özel televizyonlarda programlar yapmakta. Üniversitelerin konferans salonları, belediyeler, valilikler, sivil toplum örgütlerinin eliyle aşıklar Anadolu'nun her bir tarafında bu programı icra etmekte. Sırf Anadolu'da mı? Sözlerimizin başında ifade ettik. Türkistan'da, aynı zamanda Güney Azerbaycan'da, İran'da, Türk bölgelerinde aşıklar adeta oranın atan damarı manasındadır. Güney Azerbaycan aşıklık geleneği ve bu aşıklar bizim birliğimizi ve beraberliğimizi ifade etmek.
Peki hocam.
Azerbaycanlı aşık diyor ki, Mikail Azaklı rahmetli, bir kartalın kanadıyık, bir babanın evladıyık, bir milletin damadıyık, bizim eller sizin eller. Ve bu gelenekle ilgili lisans tezleri, yüksek lisans tezleri, doktora tezleri yazılmakta.
Peki.
Aşıklarla ilgili bir sürü kitaplar, çalışmalar var. Aynı zamanda üniversitelerimizde aşık edebiyatı diye dersleri var. Aşık edebiyatı derslerimiz var. Aşıklık Enstitüsü diye de iki üniversitemizde enstitü kurulmuş durumda.
Peki,
bu da bizim geleneğimize ne kadar çok önem verdiğimizin göstergesi.
Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Bu kadim değerlerimizi geleceğe taşırsak o kadar güçlü bir medeniyet olduğumuzu gösteririz Mustafa Bey.
Peki, çok teşekkürler kıymetli hocam. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, Atalardan Yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın bizlerle birlikteydi. Türk aşıklık geleneğini konuştuk. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.